Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
İyilik benden de. Haberlere baktıkça ben iyi durumdayım demeye başladım artık. Ne konuşuyoruz bu hafta?
Abi bu hafta artık son kelimemiz TDK tarafından 2025'in kelimesi olarak seçilen, daha doğrusu insanların tabii ki oylamasıyla, dijital vicdan. Bizim de bu 5. kelime olmuş oluyor. İlk önce ben yine bir kısa tanımını okuyayım. Dijital vicdan TDK'ya göre şöyle tanımlanmış. İlk önce vicdanı bir söyleyeyim. Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine düşünmesini sağlayan duygu. Ancak dijital çağda bu kavram farklı bir boyut kazanmıştır. İnsanlar çoğu zaman gerçek hayatta sorumluluk almadıkları ya da almak istemedikleri konularda sosyal medyada bir paylaşım ya da beğeniyle vicdanlarını rahatlatma eğilimine girmektedir.
Abi önceki 4 bölümde toptan bakınca biz bir büyük resim çizmişiz bu kavramlardan yola çıkarak. 2025 belki de TDK çizmiş, aslında oy vererek insanlar çizmişler bu büyük resmi. Arka arkaya dinleyince de manzara çok net görünüyor. Bir vicdan var, az önce sen tanımını okudun, ama onun gerektirdiği eylem yok ortada. Bir tepki var insanlarda, hepimizde, ama bedeli ödenecek kadar bir tepki yok. O tepkinin bedelini ödememiz gerektiği noktada duruyoruz hepimiz. Bir dil var, kendimizi ifade ediyoruz ama içi boş, o dilin bir anlamı yok. Hepimizin bir şekilde bir bilgisi var ama o bilgiyi yönetemiyoruz ve yönlendiremiyoruz. Şimdi bunları bu bölümde yeniden konuşursak, yeniden anlatırsak kendimizi tekrar etmiş oluruz. Bir yandan kavramlar da birbirine çok benzer kavramlar. Hep birbirine çok temas eden, teğet geçen, bazen ortak yerleri olan. Dolayısıyla ben bu programda biraz yeni bir şey söyleyelim diyorum. Bence artık bu serinin son bölümü gibi bakıyorum ben buna. Bu bölümün asıl sorusu, bu durum neden bu kadar yaygın hale geldi ve neden bu kadar işlevsel oldu gibi geliyor bana. Bu noktada da dijital vicdan dediğimiz kavram devreye giriyor işte. Geçen hafta eylemsiz merhamet kavramını konuşmuştuk. Bu dijital vicdan da onun biraz ehlileştirilmiş hali gibi sanki. Sistemle daha uyumlu bir hali var. Eylemsiz merhamette vicdan hala rahatsız edici bir şeydi. Az önce o TDK'nın tanımında kişiyi rahatsız eden bir şey. Dijital vicdanda ise artık rahatsızlık yok. Vicdan için vicdani körlük programında vicdan ahlaki bir pusula işlevi görüyor demiştik. Veya en azından öyle olması gerekir demiştik biz. Bu dijital çağ ile birlikte bu da acayip bir değişime, dönüşüme uğradı tabii. Dijital platformlar üzerinden bir şey görmek, paylaşmak, ona yorum yapmak, genel geçer bir tepki göstermek çoğu zaman yeterli sayılmaya başladı. Ben üzerime düşeni yaptım, bitti diyoruz artık. Öyle bakınca da vicdan dediğimiz şey dijital haliyle sistemi rahatlatan bir yapı haline geliyor. O gerilimi yumuşatan bir araç haline geliyor. Bana böyle geliyor. Ben böyle bakıyorum.
Yani şey konusu benim için de en önemli kısım, bu eylemsiz merhamet programında konuştuğumuz aslında oradaki o merhametin gerçekten rahatsız edici boyutta olması. Sanki kendi hayatlarına insanlar böyle üçüncü şahıs gibi bakıyor durumu vardı. Şimdi buradaki durum bence daha sıkıntılı, yani dijital vicdan hikayesi daha sıkıntılı ya da bu duygu daha bence çözümsüzlüğe götüren bir duygu. Çünkü ortada bir şey varmış gibi görünüyor. Yani mış gibi bir durum var. Öbüründe bir şey yok. Dolayısıyla da bir şeyler yapılabilir mi sorgusu hala devam ediyor. Bir suçluluk duygusu da vardı. Hani bir eyleme geçiyor geçmiyor ama netice itibariyle öyle bir duygu var. Yani yine de eyleme geçme ihtimali var. Burada eyleme geçmiş gibi hissettirdiği için ben bunun daha kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada gerçek anlamda yine bir eylem yok. Yani pasif bir duygu bu da. Ve bir noktadan sonra aslında bu işte dijital devrim, dijital dönüşüm deniyor, dijital çağ deniyor falan. Ben bu durumun aslında işte tavuk yumurta yumurta tavuk hikayesi gibi, bir yandan insanların bu primitif duygularını sömürdüğü için çok hızlı bir şekilde güçlendiğini ve yaygınlaştığını ve büyüdüğünü, bir yandan da bunlar yaygınlaşıp büyüdükçe de insanların aslında örtülü olarak içeride duran, bir kısmı da hatta bilinçaltlarında olan şeyleri de hoplatma ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yani zaten bu sebeple de hem çok karşılık buluyor, hem gittikçe yayılıyor, hem de bir şeyleri de arttıra arttıra bir çığ etkisi yaratıyor. Yani bu hep konuştuğumuz genel, işte ya da daha doğrusu birçok insanın konuştuğu ahlaki çürümüşlük, ahlaki erozyon. Hani nasıl bu kadar hızlı bu hale geldi? İnsanlar nasıl bu kadar kötüleşti? İyi insanlar nereye gitti falan muhabbetleri hep konuşuluyor ya arkadaşlar arasında, biz de kendi aramızda konuşuyoruz seninle. Ben bu karşılıklı etki yüzünden böyle olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada da garip bir şey de oluyor. Yani bu işi meşrulaştırıyor bir yandan da. Yani aslında insanlar kendilerinin edilgen olduğunu ya da ben bir şey yapmıyorum diye bir şey düşünmüyor. Yani ben yapıyorum diyor. O attığı işte tweet, o paylaştığı video her neyse, bazen mizahi bir dille, bazen daha ciddi, fark etmez. Bu arada sıfırdan yine büyüktür diye düşünüyorum ben. Ama normalde olması gerekene nazaran çok sönük bir şey var burada. Bir de ortak bir dil de yok. Yani bir kısım mevzunun çok ciddi olduğuna dair bir paylaşım yapıyor diyelim. Ve öyle bir şey hissediyor. Bir kısım bununla belki başa çıkamadığı için daha mizahi bir dille ele alıyor. Bir kısım etkileşim kasıyor, manipülatif bir dil kullanıyor. Bir kısım polemik çıkartmaya çalışıyor vesaire, ama ortak bir dil falan yok. Sadece o işte gösterilen sönük tepki ya da etkisiz hareket ya da edilgen çaba aslında bir yandan da bütün topluma yayılmaya başladığı noktada da çok ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor. Yani kendi simülasyonunu yaratma gibi, kendi yankı odasını yaratma gibi, aynı fikirde olduğu insanlardan belki bir işte beğeni alıyor, belki birisi onun paylaştığı şeyi mentionlayarak paylaşıyor falan. O kişi de kendine hani ben ciddi ciddi muhalefet yapıyorum diye düşünüyor. Bu arada bunu hepimiz yapıyoruz, yani sanki başkalarıyla ilgili konuşuyormuşuz gibi olmasın. Yani ben de kendimi bunun içine dahil ediyorum. Belki bizim için de şey gibi bir durum olabilir yani. Hani biz bir şeyler yapıyoruz, ne yapıyoruz? İşte bu kaydı çekiyoruz, bu kayıtları oluşturuyoruz falan. Bir şeyi değiştirebiliyor muyuz? Kendimizce değiştirmek istiyoruz en azından. Ama herhangi bir başka birine göre, yani bir eyleme katılan birisine göre belki de biz de edilgen bir eylem içerisindeyiz vesaire. Yani buradaki zaten örgütlenememe sorunu, herkesin konuyu kendi işine geldiği gibi ya da kendi etki alanı üzerinden kendi yapabileceği kadar ele alması da zaten aslında sonuca gitmekten ziyade ben bir şeyler yaptım deme duygusunu aslında hissetmek için. Yani mış gibi görünmek. Değiştirmeye talip olma durumu yok gibi. Ya da değişim olup olmaması kişileri birinci dereceden etkilemiyor. Ben bir şeyler yaptım mı? Yaptım. Üzerime düşeni yaptım. Tamam. Bundan sonra ben normal standart hayatıma devam edeyim. Dışarıdaki dünyada neler değişiyor olursa olsun ben bir değişiklik yapmayayım.
Şimdi önemli bir şeye dokundum. O yankı odası. Biz genel olarak seninle hani yayınlarda da yayın dışında da konuşurken dijital dünyayla çok itişip kakışıyoruz. Onun hep kötü yanlarını görüyoruz. Bu noktada o dijital platformların, az önce senin bahsettiğin paylaşım yapılan, beğeni gösterilen, insanların yorum yaparak tepkilerini gösterdiği dijital platformların mimarisi de çok önemli. Burada o algoritmalar filan bu yeni dijital vicdan meselesini de sürekli besliyor. Bizim herhangi bir sosyal medya platformunda karşımıza çıkan şeyler sürekli benzer düşündüğümüzü varsaydığı kişiler bu algoritmanın veya bizim fikir yapımıza benzer fikirleri bizim önümüze çıkartıyor. Dolayısıyla o yankı odaları öyle bir hal alıyor ki bizim kendi sosyal medya akışımızda sadece bizim gibiler var. Seninkinde senin gibiler var, benimkinde benim gibiler var. Bu bir çeşit hapishane gibi. Yankı odası bile bana burada biraz yumuşak kalıyor gibi geliyor. Yankı odasından çok hapishane gibi oluyor o artık bir noktadan sonra. Böyle bakınca bir süre sonra, yani sürekli buna maruz kaldığımız için şunu düşünüyoruz. Bütün dünya benimle aynı şeyi düşünüyor. Aynı şeylere isyan ediyor, aynı şeylere üzülüyor. Aynı şeylere seviniyor. Gerçeklikten kopuyoruz bir süre sonra. Biz pembe fanus yaratıyoruz kendimize. Ve o fanusun içinde kayboluyoruz. O senin sanal gerçeklik dediğin hikaye yaşanıyor. Ve kendimizi orada güvende hissediyoruz da. Orası bizim bir konfor alanımız haline geliyor. Böyle olunca diyalog ve tartışma becerilerimiz de körleşiyor. Hep aynı fikirde olduğumuz, hep birbirimize katıldığımız durumda bir tartışma yok, ortada bir diyalog yok. Meydan okuyacağımız bir şey yok. Varsa da beraber topluca yapıyoruz bunu. Nihayetinde de doğal olarak memnun olmadığımız şeyi dönüştürecek bir alanımız kalmıyor bizim aslında. Kendi kendimizi kısıtlıyoruz. Serinin ikinci programıydı galiba. Tektikleşmeyi konuşmuştuk. İşte o farklılaşma ortadan böyle de kalkıyor bir yandan. O algoritmalar tarafından görünmez hale geliyor farklılıklar. Veya o algoritma eğer farklı olmaya kalkarsan da seni cezalandırıyor. Çünkü görünmez, seni görünmez hale getiriyor o zaman da. Kimse senin söylediğini duymuyor, fikirlerini duymuyor, itirazlarını, isyanlarını duymuyor. Böyle bir cezalandırma mekanizması da var. Yani ya tektikleşeceksin ya ben seni yok ederim diyor o algoritma.
Algoritma evet buna teşvik ediyor zaten. Ve insanlar bir şekilde o yankı odasında, o konfor alanındalar, ama bu işte insanlar tarafından tercih edilmiş bir şey olduğu için bence sosyal medyada bu karşılık buluyor. Yani insanlar zaten kendilerinden farklı düşünen kişilerle oturup konuşmak istemiyor. Artık hiç istemiyor. Yani sürekli birbirlerine hak vererek ve aynı kısır döngü içerisinde devam ederek konuştuğunda kendisini hiçbir konuyla ilgili yanlış hissetmiyor. Her şeyi doğru yapıyorum gibi hissediyor ya. Dolayısıyla da algoritma da buna hizmet ediyor aslında. Belki birazcık daha bu duyguyu yükseltiyor da olabilir. Yani sosyal hayatın içerisinde zaten böyle düşünen insan dijital dünyada yani sosyal medyada da bunu bir şekilde yaşayarak bu duyguyu da belki pekiştiriyor olabilir ama az önce söylediğim o işte sosyal medyanın insanların primitif duygularını hani birazcık da sömürüyor olması diye bahsettiğim konu da bu. Yani yankı odasının içerisinde olmanın negatif bir şey olduğunu zaten insanlar genel olarak düşünmüyorlar. Herkes tam hissetmek istiyor. Herkes ne düşünüyorsa doğru olduğunu bilmek istiyor. Etrafta tek bir itiraz, tek bir ekleme, tek bir yanlışlama istemiyor. Zaten sen öyle bir şey yaparsan ya da etraftaki herhangi birisi olarak herkes hemen olayı münakaşaya çeviriyor. Münazara diye bir şey kalmadı. O yüzden de ben sosyal medyanın şu anda bu kadar yayılmış olması, insanların burada bu kadar çok zaman geçiriyor olmasını biraz da buna da bağlıyorum. Belki bundan 30 sene önce, 40 sene önce velev ki böyle bir şey yine aynı, birebir aynı şekilde gelmiş olsaydı yine yayılırdı bak. Yani insan davranışları çok da değişmiyor. Ama bu kadar olur muydu ben bilmiyorum. Yani emin değilim. Yani sanki insanlar o teknolojik gelişmelere sosyolojik olarak da önden hazırlandı gibi geliyor bana. Yani bir toplum mühendisliği yapıldı bütün dünyada. Bir yandan da teknoloji zaten o arada gelişmeye devam etti ve en neticesinde, nihayetinde de teknolojiyle bu insanların artık getirildiği son nokta birleştiğinde inanılmaz bir etki yarattı gibi geliyor bana.
Ben senden biraz daha farklı düşünüyorum. Sosyal medya platformları ne olursa olsun birer işletme. Bunların birincil amacı para kazanmak. İkincil amacı da aynı zamanda toplumu kontrol etmek. Bu sosyal medyalar bir taşla iki kuş vuruyorlar. Bir beğeni ekonomisi yaratıyor ve seni, beni, kullanıcıları bu beğeni ekonomisini dişlileri haline getiriyor. Hepimizin bu dijital tepkileri, bu tepkilerin tamamı artık tepki olmaktan çıkıyor. Bunlar o platformların reklam gelirleri ve o gelirlerin ölçülebilir göstergeleri haline geliyor. Öfkeyi, acıyı, sevinci, her şeyi sayısal hale getiriyoruz. Yani daha doğrusu bu algoritmalar getiriyor. Tepkiler rakamlara indirgeniyor. Gerçek olan hiçbir şey kalmıyor orada. O noktada zaten biz kullanıcılar olarak da yaptığımız her şeyde manipülasyona uğruyoruz. O manipülasyonun öznesi haline geliyoruz. Bu platformlar da o manipülasyonun kontrol edeni haline geliyorlar. Kim kontrol ediyorsa bunu, o rakamları. Bizim tepkilerimizi, öfkemizi, acımızı, sevincimizi, onları da kontrol eder hale geliyor. Onu yönetiyor. O da doğal olarak gerçek bir muhalefet, kutsal muhalefet, değişim talebi olmasını engelliyor. Hayvan katliamı oluyor. Çocuklarla ilgili cinayetten istismara sayısız problem var. Yoksulluk ortada. İşsizlik var. Adaletle ilgili çok ciddi problemler var. Atladığım belki başka bir sürü şey vardır. Üniversite öğrencileri var. Üniversiteler var. Eğitim var. Herkesin bir şikayeti var. Ama bir değişim talebine dönüşemiyor bu bir türlü. Tweet mesajına sıkışıp kalıyoruz. Yani bu noktada da o işte attığımız herhangi bir sosyal medya mesajı bizim bedel ödememizi gerektirecek ama değişime de yol açacak herhangi bir protestonun zararsızlaştırılmış bir dijital versiyonu haline geliyor. Dolayısıyla bu anlamda dijital vicdan neredeyse her gün yeniden oluşan toplumsal gerilimi düzenleyen bir mekanizma gibi çalışıyor. Bu içinde bulunduğumuz sistemi, o sistemi yönetenleri şoklardan koruyor, öfkeyi boşaltıyor ve dağıtıyor onu ama asla hedefe yönlendirmiyor.
Söylediklerinin aslında tamamı bence bir yandan doğru. Sadece bu işin işte bir tarafı gibi geliyor bana. Yani insanların da burada tamamen insani özelliklerini pasifize ederek işte daha önce konuştuğumuz robotluk, zombilik mevzusu gibi orada bu düzenin devamına da çok razılar. Bu da tamamen bireysel bir mevzu. Yani hayatla alakalı bir iştikali olmayan, genel olarak sosyal medya dışında zaten daha önceki periyotta ne yaptığını bile hatırlamayan, hani şey muhabbeti konuşuluyor ya şimdi, abi telefon yokken biz ne yapıyormuşuz ya? Şimdi hani bunu zaten söyleyen insanın, bu az önce senin bahsettiğin düzenin içerisinde böyle un gibi un ufak olması, o değirmenlerin içinden çok rahat bir şekilde geçmesi zaten çok da mümkün de bir şey. Yani şunu söylemiyorum, İşte Z kuşağı artık hiçbir şeyle ilgilenmiyor falan filan demiyorum. Onu üniversitelerin son şeylerinde gördük zaten. Hayır, ilgileniyorlar. Ama farklı bir biçimde ilgileniyorlar. Bazen işte somut gerçeklikten koparak ilgileniyorlar. Bazen yine bireysel olarak gibi. Şimdi dolayısıyla da yani insanlar bütün besin kaynaklarını kestiği noktada, ortadan kaldırdığı noktada kendisini bir şekilde eğitmek, donatmakla alakalı bu çabaları çok düştüğü noktada daha primitif bir varlık haline geliyor insanoğlu. O noktada da abi dışarıdan gelen her etkiye sen zaten açıksın. Her zaman için genel ortalama elbette olması gereken idealize edilenden daha aşağıdadır, daha düşüktür. Bunu kabul ediyorum ama o kitlenin içindeki insanlar bile harbiden yani o kadar saçma sapan bir şekilde yani günlük gündemleri, konuştukları, paylaşımları, anlattıkları ve maalesef herkesin her şeyden haberi var ama fuzuli olan her şeyden haberi var abi. Gerekli bir şeyin yayılma hızı birken gereksiz bir şeyin yayılma hızı 1000. Belli bir noktada, belli bir seviyede dediğin insanların ben paylaşımlarından bahsediyorum bak. Şey kısmını konuşmuyorum yani. Ya ortalamayı konuşmuyorum abi. Hani gerçekten kanaat önderi olabilecek, aydın olabilecek. Yani en azından oturup bir iki kişiye bir derdi anlatabilecek. İnsanların bu düzene o kadar hızlı ayak uydurduğunu görüyorum ki. Şimdi o zaman da abi öbür tarafı nasıl zaten ikna edeceğiz? Ve bu dijital vicdana sebep olan ya da bu kavramı bizim konuşmamıza 2025'in en çok kullanılan kelimesi ya da işte 2025'in en önemli, en vurgulu kelimesi olmasına sebep olan bu dijitalleşme hikayesi bu sayede böyle oluyor. Yani kimse bunun önünü almıyor. Hatta yani ben mesela her zaman biliyorsun yani ben analog bir tipim zaten. Ama konu o da değil. Yani konu bir insanın teknolojiye merakı, meraksızlığı falan değil de abicim. Yani her şeyi de bu kadar böyle kayıtsız şartsız kabul etmemek gerekiyor. Hani bir filtre olması gerekiyor insanda. Bu bana zarar mı veriyor? Ya da ben bunu paylaştığım noktada anlamsız bir şey mi yapmış oluyorum? Ya tamam gülelim, eğlenelim ama hani bu kadar da değil bence. Ya şu anda belki de bu ülke tarihinde hiç olmadığı kadar gülünmeyecek bir noktada. Değil mi? Hatta biz işte yayınları yaparken şey diyoruz ya. Abi yine çok ciddiyiz. Lanet olsun yine çok pesimist konuşmuşuz. Ne kadar karamsarız. Birazcık espri yapalım falan diyoruz. Bak yine yok. Yine yapamıyoruz. Ama ben bir yandan da artık buna tepkisel olduğum için böyle hissediyorum yani. Yani senin az önce söylediğin hayvanlarla ilgili, kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili mevzunun şakası olmaz abi. Mesela bence şakası yapılamaz yani. Ama yapılıyor.
Bizi çok eleştiriyorlar da. Geliyor da bize yani. Siz çok pesimist konuşuyorsunuz diye. Ama ne yazık ki bunu söyleyenler aslında bir yandan da söylediğimiz, eleştirdiğimiz ne varsa bundan rahatsız olan bir kesim. Onlar işte o görmemeyi tercih eden, eylemsiz olmayı tercih eden, dijital olmayı tercih eden grup. Bir yandan sürekli bir şikayet var. Hepsi yaşadığı dönemden, yaşadığı coğrafyadan, yaşadığı siyasi ortamdan, içinde bulunduğu düzenden aralıksız şikayet ediyor. Ondan mutlu değilim, bundan hoşnut değilim, bundan çok rahatsızım. Ama bunları hiç konuşmayalım. Nasıl olacak bu iş? Konuşmadan nasıl olacak? Yani konuşmaya başlayacağız gibi çözüm üretebiliriz. Yokmuş gibi davrandığımız zaman halının altına ettiriyoruz bütün pisliği. Biz en azından bunu yapabilecek insanlar değiliz. Ama biraz onların da gönlünü hoş tutalım. Biraz da bu dijital vicdan nasıl olumlu bir şeye dönüşebilir? Onun üzerine konuşalım.
Abi ben bir şey yaptığımda bu neyi değiştirecek? Değiştirecek bir şeye sebep olabilir mi? Bu insanlarda en azından bir fikir değişikliğine sebep olabilir mi diye düşünmek bence gerekiyor. Birincisi. Bu işlerden para kazanan insanların etkileşim hassasiyetlerine bir şey diyemiyorum ama sadece daha fazla beğeni almak için ya da işte birkaç tane takipçi kazanacağım diye normalde hiyerarşik olarak konuşulma önceliğinde çok daha önde olması gereken şeyler yerine o sırada çok hızlı yayılabilecek şeyler konuşulması mesela yanlış bir tavır diye düşünüyorum ben. Ve bunun da bu arada karşılıklarını belli periyotlarda insanlar aldılar. Belli örgütlü eylemler. Eylem derken bu arada Twitter'da işte trend topic haline gelmiş. İşte şu kadar paylaşım yapılmış. Bir ara şey mevzuları vardı. İşte change.org'un galiba değil mi? İmzalama vesaire belli bir sayıya ulaşma. En azından yani tamam evet yine sosyal medya üzerinden olsun yine dijital olsun ama bir anlamı olsun bir konu altında bir fikir altında bir duygu altında örgütlenebilmektir bu da bir nevi.
Mesela bu Gazze için flotilla ortaya çıktı ya. O tamamen sosyal medya üzerinden örgütlendi.
Gibi.
Yani oradan başladı. Sonra tabii başka bir örgütlenme yapısı oluşturdular ama oradan çıktı. Üç tane, beş tane ünlü insan. Yok mu ya bu işe biz bir el atamaz mıyız? Biz hepimizin yatları var, tekneleri var. Binelim bunlara gidelim. Çıkartma yapalım oraya dediler. Senin söylediğin imza kampanyaları var.
Gazze dedin diye söylüyorum. Şu Hint Rajad'ın Sesi filmi mesela. Ya ben bu filmi mesela izlediğimden beri onlarca insana tavsiye ettim mesela. Ve dedim ki yani rahatsız edici evet ama izle, biraz daha şeyin değişecek yani, başka bir perspektiften bakabileceksin. Ya bu da mesela dijital olarak bizim çok rahat yapabileceğimiz bir şey abi. Zaten herkes birilerine bir şey tavsiye etmiyor mu? Yani hani bu şarkıyı dinle, hani artık hangi dilde, hangi mecrada, ne şekilde fark etmez, hiç önemli değil. Bu illa şey de değil yani, sosyal medyadan mesaj da olmayabilir ya, WhatsApp'tan da yazılabilir, sözlü de söylenebilir. Herkes zaten bunun ne kadar büyük bir güç olduğunu farkında ve dönem dönem senin de az önce örneğini verdiğin gibi. Bunun karşılıkları da alınabiliyor. Bu niyetle kullanmak önemli yani.
Mesela son zamanlarda çok paylaşılıyor. Bir tane Hatay'da galiba bir kız. Hala konteynerlarda kalıyorlar Hatay'da. Kız orada
gördüm.
Sokağa atılmış bir köpekle çok güzel bir iletişim kuruyor. Abi biz o kızın, o köpekle iletişimini konuşuyoruz ama Hatay'da insanların neden hala daha konteyner kentlerde kaldığını konuşamıyoruz mesela sosyal medyada. O trend olmuyor da öbürü trend oluyor.
Evet abi. Ve onun orada olup olmadığını bile ben mesela başta anlamadım, biliyor musun? Ben bilmiyordum onu. Çünkü bir ton edit yapılmış.
Evet.
Benim ilk karşıma çıktı o. Arkadaki o sesi duyuyorum. Başka bir köpek var diyelim o videoda. Arkada da o sesi koymuşlar. Ama ben o kızdan haberim yok. Hatay'da olduğundan haberim yok. Ya abi bunun orijinali gerçekten Hatay'daysa, ki öyle. Sonradan gördüm ben de. Ve konteynerların oradaysa, ya sen niye orijinalini paylaşmıyorsun da abuk sabuk edit yapıyorsun da sanki olayı sadece bir kızla bir köpeğin videosu haline düşürüyorsun ki? Niye indir diyorsun ki bunu? Yani niye buradan bu Hatay'a gitmiyor da bu hadise bir sadece bir köpek videosu seviyesinde kalıyor mesela?
Hatay'daki insanlık dramını görünmez hale getiriyorsun işte böyle yaptın sen.
Ben dedim ki biraz şuurlu olursak aslında her videonun, her atılan tweet'in bir etkisi var zaten. Yani çok alakasız bir şey de çok fazla alıntılanıyor, paylaşılıyor falan. Yani bu arada aslında bir yandan muazzam bir güç.
Yani mesela depremde o gücü ne kadar güzel kullandık.
Heh, aynen.
Yani hükümetler eğer engellemezlerse seferberlik mümkün kılan bir yapı bu aslında. Çok doğru kullanıldığı zaman muazzam bir güç.
Bak çok basit bir şey söyleyeceğim abi sana. Küçücük bir şey nasıl kullanılabilir babında söylüyorum. Ben o zaman deprem bölgesinden kedi sahiplenecektim. Sonra ilanlara işte başvurdum vesaire. Hiçbir tanesinden geri dönüş gelmedi. O zaman da mesela şey diye düşündüm yani. Ben bir gün yine de bir kedi sahipleneceğim ve ismini Ahbap koyacağım diye. Ahbap Derneği'nden dolayı. Sonra ben İzmir'den sahiplendim kediyi. Gerçekten Ahbap koydum. Herhalde şimdiye kadar bir 100-150 kişiye ben bunu Ahbap Derneği yüzünden koydum. İşte deprem bölgesine sahiplenecektim de şöyle oldu böyle oldu diye anlatmışımdır mesela. Bu arada bacağı da topal zaten. Yani şunu söylemeye çalışıyorum abi. Herhangi bir konuyu, herhangi bir durumu nasıl ele aldığın, orada niye ön plana çıkartmak istediğin çok basit bir şey. Ve biz bunu sosyal medyada çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani o mevzunun gündemden düşmemesi için bazen. Bazen işte bir çözüm oluşturabilmek için. Bazen bir imza kampanyası olabilir. Bazen daha çok insanın haberdar olması için olabilir. Her neyse. Hani bazı şeyleri de gerçekten mizahi dille de anlatılabilir. Ben buna karşı değilim ama her konuda değil yani. Çünkü sulandırıyorsun bu sefer de.
Bu hacktivizm, veri aktivistliği gibi şeyler de var mesela. Şimdi Amerika'da başladı. O Beyaz Saray bir terör örgütü kurdu. Her hafta bir iki kişiyi, bir tane Amerikan vatandaşını öldürüyor. Beyaz Saray'ın terör örgütü. Önce bir siyahiler falan silahlandılar. Şimdi başka bir, yani karışık bütün herkesi kapsayan bir başka kampanya başlattılar. Bu insanları fotoğraflıyorlar, fişliyorlar, ifşa ediyorlar. İşte hackerlar, bilmemler, şunlar bunlar bu insanların adreslerini, ailelerini, hepsini ifşa etmeye başladı.
Al işte.
Sosyal medya üzerinden gücü. İnanılmaz bir yayılma var oldu.
Evet abi. Başka türlü, başka bir şekilde mesela bunu yapamazsın aslında. Demin konuştuğumuz şeyin de birebir örneği bu senin söylediğin. Ki bu ara ara da yapılıyor yani. Türkiye'de de farklı farklı konularla ilgili yapılıyor. Sadece o kolektif bilinç birazcık zayıf olduğu için maalesef orada o etki sönümleniyor ya da olması gerekenin altında kalıyor ya da olabilecek etkiye nazaran zayıf kalıyor. Ben de diyorum ki yani madem biz netice itibariyle her gün belli saatler aralığında bunları kullanıyoruz. Tamam, hepimiz kullanıyoruz yani. Kim insan daha fazla, kim insan daha az. Ya tamam, yani bunu yok saymayalım. Evet, bu bir gerçek. Tabii ki işte eğlenceli şeyler de olsun yani. O da değil. Ona da tamamım. Ama yani birazcık bu gücü faydalı bir şeyler için, bir farkındalık yaratmak için zaten kullanma kafasına girildiğinde ben çok eminim ki aynı deprem zamanındaki gibi böyle sözsüz bir iletişim kurulacak. İnsanlar aynı duygu haline gelecekler bir şekilde. Ve kendi kendine gelişecek. Yani bazen bazı şeyleri de mesela çok fazla organize etmeye gerek olmayabilir, biliyor musun? Çünkü zaten işte belli şeyleri konuşan, düşünen insanların arasında biliyorsun bir hani konuşulmayan, yazılı olan belli işte kurallar, belli entegrasyonlar vardır. Sadece buna işte birazcık bu kafayla bakmak lazım ama. Şu şey mevzusuna ben bir türlü kabullenemiyorum yani. Ya ben işte çok şey meşgulüm, yoğun çalışıyorum bilmem ne. Evet, işte sosyal medyayı kafa dağıtma aracı olarak kullanıyorum. Ben orada sadece komik şeyler izliyorum. Ya tamam da abi, yani bu seni bir şeyden soyutlamıyor ya. Yani bu ülkede yaşamaya devam ediyoruz neticede. Senin zaten aslında o stresli iş ortamında çalışmanın nedeni de bu genel konjonktür aslında. Ya sen neden çok stresli bir ortamda çalışıyorsun acaba? İşte zaten Türkiye'nin bu sıkıntısı o. Her yerde herkes çok stresli ya. Bunun ortadan kalkması için ya yine bir şey yapmak gerekiyor. Diğer türlü çözülüyor mu? Yani o stres akşam itibariyle ben sen bunu yaptığında bitiyor mu? Bitmiyor. Yarın sabah gene başlamıyor mu? Başlıyor.
Geçenlerde Müjdat Gezen köşesinde mi yazmıştı? Sosyal medyadan paylaşmış, hatırlamıyorum şimdi. Tayfun'a yapılanlarla ilgili bir yazı yazmış.
Gördüm.
Onu görünce aklıma lisedeki matematik öğretmenim geldi. Çok esaslı bir adamdı o. İsmini versem ayıp olur mu bilmiyorum şimdi. Bizim öğretmenimiz olduğu zaman 50'li yaşlarının sonunda, belki 60'lı yaşlarının başında bir adamdı. Bir gün geldi, yani önceden söylüyor, zaten biliyoruz. Ara sınav yapacak. Biz de istemiyoruz ara sınav yapsın diye. Bağırıp çağırıyoruz sınıfta. Allah aşkına haftaya ertele. Haftaya olmazsa 2 gün sonra ertele. 2 gün sonra değilse yarına ertele. Öbür gün ertele. Ama bugün yapma sınavı. O da diyor ki illa yapacağım. Biz de başladık yüklenmeye adama. Sen ne kadar acımasızsın. Biz senden merhamet bekliyoruz. Sen ne kadar vicdansızsın diyoruz sürekli. O da bize durdu dedi ki vicdan nedir? Herkes aklına geleni söyledi o sırada. O da bize vicdan pavyondaki konsomatrisin adıdır. Hadi bakalım çıkarın şimdi kağıtları başlayın yazmaya. O sınavı yaptı o gün. O zaman ne dediğini anlamamıştım ben. Muhtemelen sınıftaki kimse anlamamıştı. 16-17 yaşındayız. Ne anlayacağız? Müjdat Gezen'in bu vicdan bu dönemin sözlüklerinde pavyonda çalışan bir hanımın adı olarak geçiyor sözü o yazının içinde. Bu hikaye aklıma geldi. Ve tekrar düşündüm. O matematik öğretmeni bize aslında vicdanın yalnızca işimize geldiğinde hatırladığımız, bize kolay geldiğinde başvurduğumuz bir kavram olmaması gerektiğini anlatıyormuş. Tabii vicdan şimdi dijital hale gelince artık o başta söylediğimiz pusula görevini kaybediyor. Bir rahatlama hizmeti haline geliyor. Bu pavyon ve konsomatris örneğinden gidecek olursak konsomatrisin görevi ne abi? Müşterisinin iyi hissetmesini sağlamak. Onu dinlemek. Ona hak veriyormuş gibi yapmak. Ama bütün bunları yaparken de onun hayatına hiç karışmıyor. Ona hiç akıl vermiyor. Onu hiç yönlendirmiyor. Onun davranışını hiç değiştirmiyor. Bir nevi psikolojik hizmet gibi böyle. Sosyal medyada da paylaşımı yaptım, yorumu yaptım, beğeni yaptım. Konsomatrisin ücretini ödemiş oldum. Rahatladım ve hayatına devam ettim abi. Ondan sonra o pavyonda ne oluyor ne bitiyor o saatten sonra seni hiç ilgilendirmiyor. Bu benzetmeden daha çok konuşulur da uzatmaya gerek yok.
O pavyonun içinde yaşıyorsam ilgilendirmesi gerekiyor zaten konuda o. Evet abi, ufak ufak kapatalım
Kapatalım.
bence. Bu örnek şey güzeldi. Üstüne çok fazla söyleyip bulandırmayalım. Haftaya tekrar görüşürüz o vakit.
Haftaya görüşmek üzere.
Hadi iyi
Hadi
bak abi
görüşürüz
kendine.
abi.